Ayrım 16. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 147. 82. Mektup. Rika'dan İzmir'deki İbben'e. Fransızlar her ne kadar çok konuşsalar da onların arasında Chartreux isminde bir ruhani türü var. Manastır'a girerken dillerini kestikleri söylenir ve mesleklerinin gereksiz gördüğü her şeyden diğer tüm rahiplerin de aynı şekilde sakınmalarını çok arzular bu insanlar. Az konuşan insanlardan daha acayip olanları da var ki bu insanlar oldukça yeteneklidirler. Hiçbir şey demeksizin konuşmasını bilen ve 2 saat boyunca bir sohbeti canlı tutarlar da siz onları fark edemez, onları taklit edemez, ne de söylediklerinden bir sözcük bile aklınızda tutamazsınız. Bu tür insanlar kadınların gözdesidir. Fakat onlar Tanrı'dan tam zamanında, yani her an gülme yeteneğini alan ve kadınların söylediği her şeyi neşeli bir şekilde tasdik etme zarifliğine sahip insanlara kadınların hoşuna gitme konusunda yetişemezler. Fakat her şeyde bir incelik bulmayı ve en alışılagelen şeylere binlerce dahice nüktecikler katmayı bilerek zekalarını en üst seviyeye çıkarırlar. Konuşmalara cansız şeyleri sokmayı ve süslü elbiselerini, kumral perukalarını, enfiye kutularını, bastonlarını, eldivenlerini orada konuşturmayı beceren diğer tür insanları da tanıyorum. Kendilerini dinlettirmek için kullanılan atlı arabanın ve kabaca vurulan kapı tokmağının gürültüsüyle işe caddeden başlar bu insanlar. Adeta bir ön söz olan bu hareket, konuşmanın geri kalanının için bir uyarıdır ve iyi olan bir sözbaşı, epey sonra gelecek olan tüm saçmalıkları bereket versin ki çekilir hale getirir. Bizde hiç önemi olmayan bu küçük yeteneklerin, onlara sahip olma bahtına erişen kişilerin çok işine yarayacağını ve sağduyulu bir adamın bu insanlar yanında asla değeri olmayacağını söyleyebilirim. Paris 6 Rebiül Ahır 1715. 83. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Redi'ye. Dostum Redi, şayet Tanrı varsa mutlaka adil olmalı. Tanrı adalet tanımaz bir varlık olsaydı, tüm varlıkların en kötüsü ve en kusurlusu olurdu. Adalet, gerçek olarak iki şey arasında bulunan bir uygunluk ilişkisidir. Ve ona değer veren ister Tanrı, ister melek, isterse bir insan olsun, bu ilişki her zaman aynıdır. İnsanların bu ilişkileri her zaman görmedikleri bir gerçektir. Hatta çoğu kez gördüklerinde o ilişkilerden uzaklaşırlar ve her zaman daha iyi gördükleri şeye ilgi duyarlar insanlar. Adalet sesini yükseltir, fakat tutkular karmaşasında sesini zar zor işittirir. İnsanlar adaletsizliğe meyilli oldukları ve kendi menfaatlerini başkalarınkine tercih ettikleri için adil davranamayabilirler. Yaptıkları her harekette kendilerini düşünürler. Hiçbir şey boşu boşuna kötü değildir. Bunu belirleyen akli bir delil olmalı ve bu akıl her zaman kendi menfaatini düşünen bir akıldır. Fakat Tanrı'nın adaletsiz bir iş yapması asla mümkün değildir. Onun adaleti düşündüğü göz önünde bulundurulduğunda adil davranması da olmazsa olmaz bir şeydir. Zira hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı ve kendi kendine yettiği için kullarına karşı adil olmasaydı tüm varlıkların en katı yüreklisi olurdu ve böyle olması da ona hiçbir şey kazandırmazdı. Demek oluyor ki Tanrı olmasaydı biz de adaleti devamlı sevmek, yani hakkında çok güzel düşüncelere sahip olduğumuz ve var olduğu takdirde adil olması zorunlu olan bu varlığa benzemek için çok güç sarf etmek zorunda kalırdık. Din boyunduruğundan bağımsız olsaydık doğruluğu elden bırakmamak zorunda kalmazdık. İşte Redi, adaletin baki olduğu ve beşeri hükümlere asla bağlı olmadığı düşüncesine beni iten şey budur. Adalet onlara bağlı olsaydı bu müthiş bir durum olurdu ve böyle bir durumda insan kendi kendinden bile saklanmak zorunda kalırdı. Bizden daha güçlü insanlar etrafımızı sarmış. Binlerce değişik şekilde bize zarar verebilir bu insanlar. Yaşamlarının büyük bir kısmını suç işleyerek geçirirler ve hiçbir cezaya da çarptırılmazlar. Tüm bu insanların yüreğinde bizim lehimize çabalayan ve onların tecavüzlerinden bizi muhafaza ederek içsel bir prensibin olduğunu bilmek ne rahatlatıcı bir şey. Tersini düşündüğümüzde sürekli bir korku içinde yaşardık. İnsanların önünden sanki aslanların önünden geçiyormuş gibi geçerdik. Ve malımızdan, namusumuzdan ve yaşamımızdan bir an bile asla emin olmazdık. Tanrı'yı gücünü acımasızca kullanan bir varlık olarak gösteren, onu kızdırmak korkusuyla kendi nefsimize bile reva görmediğimiz çeşitli hareketleri ona atfeden, bizi cezalandırmak suretiyle verdiği tüm eksiklikleri ona mal eden ve çelişkili düşüncelerinde onu kah kötü bir varlık, kah kötülükten tiksinen ve onu cezalandıran bir varlık olarak tanıtan, din adamlarına karşı beni ayaklandıran tüm bu düşüncelerdir. İnsan kendini inceleyip adil bir kalbe sahip olduğunun farkına varırsa ne kadar memnun olur. Çok ciddi olmasına karşın bu zevk onu kendinden geçirir. Kendi varlığının bu özellikten yoksun diğer varlıklardan çok üstün tutar ve kaplanların ve ayıların çok üstünde görür kendini. Evet Redi, bizzat sahip olduğumuz bu doğruluğu değiştirmeden her zaman takip ettiğimden emin olsaydım kendimi en üstün insan olarak görürdüm. Paris, Cemaziyel Evvel'in birinci günü 1715. 84. mektup. Rika'dan A'ya. Dün malüller yurdundaydım. Bir prens olup 3 savaş kazanmaktansa böyle bir kurumu yapmayı tercih ederdim. Büyük bir hükümdarın elini oranın her yerinde bulabilirsiniz. Öyle zannediyorum ki burası yeryüzünün en saygıdeğer yeridir. Yaşamasının tek nedeni vatanı korumak olan ve aynı güce değil aynı yüreğe sahip olup vatan için kendilerini feda edemeden muzdarip olan tüm bu vatan mağdurlarının bir arada toplanmış olmasını görmek ne müthiş bir manzara. Bu mağlup savaşçıların böyle ıssız bir yerde sanki karşılarında bir düşman varmış gibi gerekli disiplini elden bırakmamalarını, bu savaş imgesinde son kez olsun kendilerini tatmin etmeyi aramalarını ve dini görevlerle birlikte askeri görevlere de kalp ve ruhlarını hasretmelerini görmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Vatan için ölenlerin isimlerinin tapınaklarda saklanmasını ve şan ve yücelik kaynağı olan kütüklere kaydedilmesini arzuluyorum. Paris, 15 Cemaizil Evvel Temmuz 1715. 85. mektup. Özbek'ten İsfahan'daki Mirza'ya. Mirza, senin de bildiğin gibi dinsizleri bağrında barındırdığı sürece imparatorluklarının kirli kalacağı düşüncesiyle Şah Süleyman'ın üst düzeydeki birkaç adamı tüm Ermenileri imparatorluğu terk etmeye ya da din değiştirip Müslüman olmaya zorlayacak bir tasarı planlamıştı. Şartlar el verip körü körüne sofuluk yapılsaydı güya bu da İran'ın büyüklüğü olacaktı. Bu işten nasıl vazgeçildi bilinmiyor. Ne bu teklifi yapanlar ne de reddedenler böyle bir girişimin sonuçlarını bilmiyordu. Tesadüf, aklın ve siyasetin yapması gerekeni yaptı ve bir savaşı kaybetme ve iki şehri elden çıkarma tehlikesinden daha büyük bir tehlikeden imparatorluğu kurtardı. Ermenileri sürgün ederek bir günde tüm tüccarları ve hemen hemen krallığın tüm zanaatkârlarını yok etmek düşünülmüştü. Büyük Şah Abbas'ın böyle bir emri imzalamaktansa iki kolunu kestirmeyi yeğleyeceğinden ve en çalışkan tebaasını Moğolistan'a ve Hindistan'ın diğer krallıklarını yolladığında kendini toplumsal tabakalarından yarısını onlara bahşetmiş gibi hissedeceğinden eminim. Sözüm ona gayretli bağnazların Zerdüştlere yaptığı kıyımlar, toplu olarak Hindistan'a göç etmeye onları zorlamış ve toprakları sürme işinde çok usta ve gayretleriyle topraklarımızın verimsizliğini yok etmeye kabil tek insanlar olan bu milletten İran'ı yoksun bırakmıştır. Endüstriyi yerle bir etme, sofuluğun indirmesi gereken ikinci bir darbe olarak sırasını bekliyordu. İmparatorluğun kendiliğinden düşmesine neden olunarak mensup olunan dinin her tarafa yayılması arzu ediliyordu. Hoşgörülü bir dine mensup insanların, baskıcı dinin mensuplarından daha çok vatanlarına yararlı oldukları belirtilmektedir. Bunun nedeni de şu olsa gerek. Şan ve şereften uzak olup sadece bolluk ve zenginlikle kendilerini gösterebilen bu insanlar toplumun en zahmetli işlerini elde etme ve üstlenmeye kendi gayretleriyle ulaşmışlardır. Diğer taraftan tüm dinler topluma yararlı temel kurallar içerdiği için bu kurallara gayretle uyulması güzel bir şeydir. Zira bu kuralların çok olmasından başka hangi şey bu gayreti teşvik edebilir ki? Ancak azılı rakipler birbirlerinin hiçbir şeyini bağışlamazlar. Kıskançlık yurttaşların arasına bile yayılmıştır. Herkes tetikte ve kendi tarafının şerefine leke düşürecek ve karşı tarafın hor görüsü ve affedilemez eleştirisiyle kendini karşı karşıya bırakacak şeyleri yapmaktan korkmaktadır. Ayrıca bir devletteki eski mezhebin tüm suistimallerini düzeltmenin en emin yolunun oraya yeni bir mezhep sokmak olduğu ifade edilmiştir. Ülkesinde birçok dinin varlığını kabul etmesinin prensin yararına olmadığını söylemek nafiledir. Dünyanın tüm mezheplerinin bir araya gelmeleri ona hiçbir zarar vermez. Zira bu dinlerden hiçbiri yok ki itaati ve boyun eğmeyi emretmesin. Tarih kitaplarının din savaşlarıyla dolu olduğunu kabul ediyorum. Fakat burada çok dikkatli olmak gerekir. Bu savaşlara neden olan dinlerin çeşitliliği değil, kendinin üstün olduğunu kabul ederek dini ayaklandıran yobaz düşüncedir. Bu kendi inancını yayma düşüncesinden dolayı Yahudiler Mısırlıları ele geçirmiş ve halka da sirayet eden salgın bir hastalık gibi Yahudilerden Müslümanlara ve Hristiyanlara geçmiştir bu düşünce. Son olarak aynı düşüncenin ilerlediğinde yapacağı tek iş, aklı tamamen ortadan silecek olan şaşkınlık düşüncesidir. Bu konuyu bitirmek için şunu söyleyebiliriz. Başkalarının vicdanını rahatsız etmenin kabalık olmadığına ve kötü sonuçların daha nice binlercesine neden olmayacağına inanmak için deli olmak gerekir. Dinimi değiştirmemi isteyen kişi aynı şeye zorlandığında bunu kuşkusuz ki yapmaz. Belki de dünyanın hakimiyeti için bile olsa kendinin yapmayacağı bir şeyi benim yapmamamı garip karşılar. Paris, 25 Cemazil Evvel 1715. 86. Mektup, Rika'dan A'ya. Aileler tek başlarına kendi kendilerini yönetiyorlar sanki burada. Kocanın karısı, babanın çocukları, efendinin de köleleri üzerinde belli belirsiz bir otoritesi var. Aralarındaki her türlü itilafa mahkemeler müdahale ediyor ve aynı adaletin kıskanç kocaya, üzüntülü babaya, can sıkıcı efendiye her zaman karşı olduğundan emin ol. Geçen gün adaletin icra edildiği yere gittim. Oraya ulaşmadan önce sizi aldatıcı bir sesle kendilerine çeken çok sayıdaki genç bayan satıcının kurdelasının altından geçmek gerekiyordu. Fakat elbisesi yüzünden daha ciddi olan insanların tek bulunduğu büyük salonlara girildiğinde ilkin çok hoş olan bir manzara giderek iç karartıcı oluyordu. Ailelerin tüm gizemlerinin ortaya çıktığı ve en mahrem hareketlerin aydınlığa kavuştuğu kutsal yere nihayet giriyorduk. Mütevazi bir kız, uzun zamandan beri koruduğu kızlığının acılarını, mücadelelerini ve acıklı karşı koymasını itiraf etmek için oraya gelir. Ufuktaki bir yenilgiyi her an hissettiği için zaferinden çok az gurur duyuyordu ve babası ihtiyaçlarından artık bir haber olmasın diye onları herkese anlatıyordu. Daha sonra yüzsüz bir kadın nasıl olsa kocamdan ayrıldım diyerek ona yaptığı hakaretleri gözler önüne sermek için gelir. Benzer mütevazılıkla başka bir kadın tadını çıkaramadığı kadınlık sıfatını taşımaktan bıktığını söylemeye gelir. Gerdek gecesinin mahrem gizemlerini ortaya koyar. En mahir uzmanlar tarafından muayene edilmeyi ve bekaret haklarının tekrardan kendisine verilmesine karar verilmesini istemektedir. Kocalarına meydan okuyarak bekaret ispatlama savaşını halkın huzurunda yapmayı onlardan istemeye yeltenen kadınlar da vardır. Bu savaşı isteyen kadın içinde, ona katılan koca içinde aynı derecede lekeleyici bir deneydir bu. Kaçırılmış ya da ifal edilmiş sayısız kız, şereflerini lekeledikleri erkekleri hayal edemeyecekleri kadar kötü bir duruma sokar. Her yerinde aşk çığlıkları işitilen bu mahkemede sadece kızgın babaların, suistimal edilmiş kızların, vefasız sevgililerin ve kederli kocaların konuştuğunu işitirsiniz. Orada uygulanan kanuna göre evlilik anında doğan her çocuğun kocaya ait olduğu kabul edilir. Buna inanmamak için sağlam delillere sahip olmak boşuna. Kanun kocadan yana karar verir ve onu araştırmaya tabi olmaktan ve tereddütlerden kurtarır. Bu mahkemede önemli insanların düşünceleri göz önünde tutulur. Fakat diğer insanların konuşmalarına olanak tanımanın daha da iyi olacağı tecrübeyle sabit olmuş. Olması gereken de budur aslında. Çünkü haklı düşünme biçiminin çok az, buna karşın yanlış olanın da çok olduğunun herkes farkındadır. Paris, Cemaziyel Ahır'ın birinci günü, 1715. 87. mektup. Rika'dan, İnsanın sosyal bir hayvan olduğu söylenir. Bana öyle geliyor ki bu anlamda bir Fransız, diğer ulusların insanlarından daha çok insandır. Mükemmel insandır. Sanki toplumda yaşamak için yaratılmıştır. Bu insanlardan bazılarının sadece sosyalleşmiş olmakla kalmayıp bizatihi kendilerinin evrensel anlamda toplumsal öbekler oluşturduklarını fark ettim. Bunlar her köşede çoğalıp aynı anda şehrin dört mahallesinde toplanabilmekteler. Bu cinsten 100 kadar insan 2000 vatandaştan daha kalabalık gözükür. Bu özellikleriyle de yabancıların gözünde veba ve açlığın tüm yıkıcı etkilerini tamir ediyor gibidirler. Okullarda bir bedenin aynı anda birden fazla yerde bulunup bulunamayacağı tartışılır. Bu tür insanlar filozofların sorguladıkları, şüphelendikleri bu durumun gerçekleşebileceğinin açık bir ispatı konumundadırlar. Bunların her zaman aceleleri vardır. Çünkü gördükleri, gittikleri, geldikleri kişilere soracakları önemli şeyler vardır. Kendi aralarında yaptıkları çok sayıdaki toplantıyı varsaymazsak, her gün halka yönelik o kadar çok ziyaret gerçekleştirirler ki, bu faaliyetlerden başlarını kaldıracak zamanları kalmaz. Kestirme yolları kullandıkları için bu ziyaretler faaliyetlerinin çok az bir kısmını kapsamaktadır. Vurdukları tokmak darbeleri evlerin kapılarını rüzgar ve fırtınalardan daha çok yorar. Kapıcıların ellerinde bulunan ziyaretçi listeleri inceleme altına alınacak olursa, her gün isimlerinin bina görevlilerinin el yazısıyla bu listelerde bol miktarda yer aldığı görülür. Hayatlarını cenaze merasiminden sonraki baş sağlığı ve düğün kutlamaları arasında geçirirler. Kral hiçbir şekilde bu kişilere ikramiye vermez. Bu yerlere gitmeleri için onlara verilecek bir araba, sevinmelerine yetmekte fazla bile gelmektedir. En sonunda yorgun bir şekilde bir sonraki günün zorlu mücadelesine dinlenmiş bir şekilde hazırlanmak üzere evlerine geri dönerler. Bunlardan biri ertesi gün yorgunluktan öldü. Mezarının üzerine şu tabelayı koydular: burada hayatında hiç rahat yüzü görmeyen bir insan istirahat etmektedir. 530 cenaze merasimi ve 2620 doğum törenine katılmıştır. Farklı amaçlarla dostları için ödediği masraflar 2 milyon 600 liraya çıkmaktadır. Yollarda, şehir içinde 9600 stat, eski Yunan'da 180 metrelik uzun ölçüsüdür, yol yapmıştır. Sohbeti hoştu. 365 hikayeden oluşan bir repertuarı vardı. Gençliğinden beri önemli anlarda kullandığı eskilerden kalma 118 atasözü biliyordu. Ve nihayet ömrünün 60. yılında vefat etti. Bir yolcu olarak susuyor, onun hayatta yaptıkları ve gördükleri ile ilgili başka da ne söyleyebilirim ki? Paris, 3 Cemazül Ahır, Ağustos 1715. 16. ayrımın sonu, sayfa 156.